geceler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Cihat Hocam ve Akın Hocam'la birlikte.
İnşallah.
Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Bu evrimcilerin iddiaları var. Mesela Celal Şengör gibi, Habertürk'e çıkan evrimciler gibi. Onların iddialarıyla başlayalım. Çünkü çok böyle ipe sapa gelmez, mantık dışı, bilim dışı iddialarda bulunuyorlar. Hem ibretlik olarak seyircilerimiz izlesinler, hem de cevabını verelim inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Celal Şengör'ün katıldığı siyaset meydanı programı vardı, Din, Bilim, Darwin diye. Şimdi orada tabii cevap verecek birisi olmadığı için yani çok fazla sayıda yalan söyleme durumunda kaldı. Şimdi çok fazla var tabii, onlardan bir tanesine bakalım.
Durumunda kaldı değil de söylemek istiyor, onun için gelmiş oraya zaten.
Evet, bir tanesine bakalım.
Meyleri boş buldu yani, değil mi? Şimdi bakın bizim olduğumuz ortamda bakalım onları söyleyebilir miyim?
Tamam, hani kromozom sayısının azalmasını anladım. Bir radyasyon madde geldi, koptu gitti. Peki nasıl artıyor?
Şimdi burada çok güzel bir soru soruyor buradaki arkadaş. Mutasyon sonucunda DNA'dan bilgi kopması oluyor. Tamam, bunu anladım diyor. Çünkü mutasyon zaten her zaman bunu yapıyor. Peki nasıl bilgi ekleniyor diye soruyor. Yani aslında Celal Şengör'ün hiç beklemediği bir soru bu. Biraz da o gözle bakarsak çok fazla afallıyor ve o afallamanın sonucunda bayağı öyle enteresan hareketler de yapıyor.
Mesela çünkü bak, biliyorsun DNA'yı belirli mekanizmaları tetikliyor. Bu tetikleme için öyle de değiştirsin, böyle de değiştirsin. Kanser nasıl oluyor? Yüzden böyle hücreler yanlış bir mesaj gidiyor çünkü. Ha, yanlış mesajın gitmesinin yolu da namütenahi. Çünkü organizma, yani özellikle gelişmiş organizma, o kadar karmakarışık ki en küçük bir fark devasa farklılıklara neden oluyor.
Tamam, burada durdu.
Birkaç bölünmesi var. Bu müthiş oluyor yani.
Bir de burada durdu zaten. Bakın şimdi bir kere süper cehalet. Kanseri bilgi artışına, değil mi, örnek vermeye çalıştı. Ya bu bir rezalet. Yani bunu ortaokul çocuğu bile bileceği bir konudur. Kanser bir hastalıktır. Neden? Çünkü var olan mükemmel bir yapı var, değil mi? DNA'nın yapısı hakikaten mükemmel. Genlerin yapısı mükemmel. Bu mükemmellik içinde bozucu bir etki meydana geldiği zaman kanser oluyor. Kanser bilgi artışına örnek olabilir mi? Tam tersi, kanserde bilgi azalması olur. Mesela kanserle ilgili genler var bugün. Bir tanesi P53 diye bir gen. Bunlar hücrelerin düzenli üremelerini sağlayan kontrol genleri. Bunlar da mutasyon olduğu zaman hücre o zaman durdurak bir dinlemeden üremeye başlıyor. Ama bir bozulma var, bakın dikkat ederseniz. Var olan mükemmel bir sistemde bir bozulma var. Bu bir bilgi artışı değil, bilgi kaybı. Çünkü doğru olan bir şey bozuluyor. Bilgi kaybından dolayı bozuluyor. O zaman işte hücre üremeye başlıyor. Diğer organları ya iterek tahrip ediyor ya da onların içine girerek. Metastaz denilen mesela bir olay vardır, değil mi? Ya da kanser doğrudan organın içerisine girerek onu tahrip eder. İşte bu o hücrelerin durdurak üreme, dinlemeden üremesi neticesinde oluyor. Halbuki organlardaki yapı öyle değil. Sen geçen gün bahsetmiştin. Bir kontrol genleri var. Mesela kolların, bacakların nereden çıkacağını, ne kadar olacağını söylüyor. Diyelim Hux genleri deniyor bunlara. Ya da organların ne kadar büyüyeceğini ve nerede duracağını. Mesela kulak kepçesi bu kadar olmuyor. Bir kolu 5 metre, öbür kolu 8 metre olmuyor insanın. Hep oranlı, simetrik, mükemmel durması gerektiği yerde. Kaşlar da belli bir uzunlukta oluyor. Tutup da gözümüze girmiyor, ya da kirpikler. Değil mi? Saçlar uzuyor ama buradaki tüyler uzamıyor. Belli bir miktarda duruyor. Kestiğiniz ve kopardığınız zaman hemen eski haline geliyor, orada duruyor bu sefer. Neden? Çünkü bu genlerde yazılı. Maşallah. Mükemmel bir düzen var. Her şeyin nerede duracağı, nerede biteceği, karaciğerin yeri belli, boyutları belli. İnsanın genlerine göre kalp aynı şekilde, düzeni belli. Neresi kulakçık olacak, neresi karıncık, nerede duracak, kapaklar nereye ve ne kadar milimetrik bir şekilde yerleşecek. Bakın hepsi bunların bilgi olarak DNA'mızda var. Celal Şengör, yani bütün bilimi çizdi. Bir yere attı yani. Tam rezalet çıkardı. Kanseri bilgi artışına örnek vermeye çalıştı. Mesela diyor ki bir sinyal gider diyor oradan diyor. Böyle de gider, öyle de gider diyor. Bu tam bir rezalet, bilgisizlik
böyle,
yani.
Basit böyle bir anlatım olmaz. Evet. Kanser çok karmaşık ama kendi içinde de kendine ait bir mekanizması olan bir hastalık durumu. Bugün yayınlanan bir çalışma var. Onu hemen örnek olarak vereyim. Dundee Üniversitesi'nde, İskoçya'nın Dundee Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma. Sonuçları bugün açıklandı. DNA'da biliyorsunuz çeşitli mutasyonlar oluyor. Bilgide eksilme oluyor. FAN1 denen bir protein keşfedildi. Bu protein makas özelliği göstererek makas gibi gelip DNA'nın o ilgili bölgesini, hasarlı olmaması gereken yanlış olan bölgesini kesip atıyor. Kesip atmadığı durumda ya da bu proteinin, FAN1 denen bu protein eksikliği durumunda, işte bu durumda kanser oluyor. Bu durumda DNA yanlış üretim yapacağı için, işte çevresel etkenler tabii buna sebep olmuştur mutlaka. Radyasyon, kimyasal maddeler, işte kanserojen maddeler ve ultraviyole gibi, bunlar neden olmuştur. İşte bu FAN1 protein eksikliği neticesinde bu DNA bozuk haliyle devam ediyor hücrenin içinde ve yanlış üretimlere sebep oluyor. Yani hücre kanserleşmiş oluyor. Demek ki burada ne varmış? Bir proteinin, FAN1 denen proteinin eksikliği varmış. Burada ne var? Bilgide eksiklik var. Bilgide fazlalık var mı? Hayır, yok. Burada mükemmel işleyen bir sistemde en ufak bir hata var ve bu kansere sebep oluyor. Burada zaten seyircinin sorduğu, az önce Celal Şengör'ün sorduğu bilgide artım nasıl oluyor? Yani yeni bilgi nasıl ekleniyor'un cevabı kanser asla değil.
Öyle bir cevap yok zaten. İnşallah. Genetik bilgide artma meydana getirecek. Yani yeni gen oluşturacak bir mekanizma DNA'da yok. DNA kopyalandığı zaman zaten var olan genlerin tıpatıp aynısı kopyalanır. Hiçbir zaman yeni genetik bilgi oluşmaz orada. Yani yeni genetik bilgiyi oluşturacak bir mekanizma yok. Çünkü onun için çok üstün bir akıl gerekiyor. O da Allah'ın aklı ve Allah ilk canlıdan itibaren genetik bilgiyi yaratıyor ve milyonlarca yıl boyunca hep bu genetik bilgi kopyalanıyor. Onun için canlılar, dikkat ederseniz türler tarih boyunca hiç değişmiyorlar. 150 milyon yıl, 500 milyon yıl değil mi? 750 milyon yıl hep aynı kalıyorlar. Neden? Aynı genetik bilginin sürekli olarak tıpatıp aynısıyla kopyalanmasından dolayı. Hiçbir zaman yeni genetik bilgi eklenmiyor. Yeni gen, yeni protein, yeni organ, yeni tür olmuyor bunun için. Böyle bir mekanizma yok. Zaten bakın dikkat ederseniz orada çok hafif bir itirafta bulundu. Ama arada kaynadı geçti. Dedi ki çok ufak bir değişiklik. DNA dedi o kadar kompleks bir sistemdir ki dedi. Çok ufak bir değişiklik dedi. Devasa değişiklikler meydana getirir dedi. Şimdi bunu tercüme edelim. Bakın açalım bunu. O laf arası da kaynadı gitti. Bilgisi olmadığı için oradaki çocukların da anlayamadılar. Bu şu anlama geliyor. DNA o kadar kompleks bir sistem ki, o kadar mükemmel yaratılmış ki, çok ufak bir değişiklik devasa hasarlar meydana getiriyor. Bunu söyledi aslında.
Değişiklik bir hasar.
Tabii, devasa, muazzam hastalıklar ortaya çıkıyor. Mesela bir harfi değiştiriyorsunuz, bütün kanser her tarafını sarıyor hastanın böyle. Oraları atlıyor, buraya atlıyor, beyni kanser oluyor, karaciğerini atlıyor, kemiklerini atlıyor. Bir harfi değiştiriyorsunuz, bir orak hücre anemi diye bir hastalık çıkıyor böyle, bütün sistemleri iflas ediyor. Bir harfi değiştiriyorsunuz, beyinde böyle bir madde toplanıyor, o hasta yatalak oluyor, felç oluyor, zeka geriliği oluyor, ölüyor. Maşallah. Yani bu işte evrimin olamayacağını gösterir. Yani en ufak bu mükemmeldeki değişiklik geriye götürür. Serdar Hocam sen de moleküler düzeyde İnşallah. Açıklamalarında.
İnşallah. Şimdi birkaç tane daha örnek verelim. Vücudumuzda 100 bin kadar protein var. Yani bugün aslında bundan daha fazla olacağı tahmin ediliyor da. Bu proteinlerde Oktay Hocam'ın belirttiği gibi en ufak bir var olan proteinlerde dahi en ufak bir değişiklik değil yeni bir özellik o proteinin işlevini kaybına sebep oluyor. Mesela örnekler verelim. Kaderin denilen bazı proteinler var. Bu kaderin proteinleri de mesela var olan bir mutasyon neye sebep oluyor? Sağırlığa, ciltte kabarmaya ve sinir sisteminde bozulmaya, kalp ataklarına sebep oluyor.
Kalp krizine.
Mesela lamin proteini. Bunda olan bir mutasyon neye sebep oluyor? Erken ölüme. İşte kanamanın engellenememesine mesela fibrinojende.
Pıtlaşmayı
engellemesine. Evet inşallah. Yani dolayısıyla bunlar sadece bu bahsettiğim proteinler hücrenin içinde bile değil. Hücrenin yüzeyinde zarıyla içeri arasında bağlantıyı sağlayan proteinlerdi. Daha hücrenin içine girdiğinizde zaten en temel mekanizmalar durduruluyor. Şimdi dedi ki bazı sinyaller var. Bu sinyallerle haberleşmeler oluyor diyor. Bu bahsettiği sinyal haberleşmeleri bir defa yaratılışın çok büyük bir delili. Neden? Çünkü küçücük moleküller kendi ebatlarından çok çok uzun mesafelerde bilgiyi taşıyor. Yani mesela bir postacı düşünelim. Postacı aldığı bir mektubu bir yere ulaştırırken bunu şuursuzca mı yapıyor? Eğer şuursuz olsa, aklında bir zayiat olsa o postacı, yani hiçbir yere gidemez. Değil hedef. Dolayısıyla şu hücrelerde mükemmel bir intizam var. Bu da Allah'ın açık varlığının delili zaten inşallah.
Maşallah.
Ben de bir örnek vereyim şimdi o yapılan açıklamayla ilgili. Şimdi Ceyhan Şengör diyor ki DNA'da mutasyon sonucunda işte değişiklik olur ama diyor. Yani öyle de olur diyor. Yani zararlı da olabilir doğru diyor. Ama böyle de olur diyor. Yani yararlı da olabilir diyor. Bu şuna benziyor. Şimdi mutasyon dediğimiz şey DNA'da kayıtlı olan bilgiyi, harfleri rastgele yer değiştirme. Yani rastgele hiçbir bilinç yok bakın. Yani bu çok önemli. Rastgele yer değiştirme de DNA'daki harflerde. Şimdi bunu şuna benziyor Celal Şengör'ün söylediği şey. Biz şimdi bir kitabı alırız elimize. Onda rastgele değişiklik yaparız harflerinde. Yani oradan bilgi kaybı olabilir. Bir bakarız yeni bilgi eklenebilir. Yani yeni bir cümle oluşur. İşte bir yemek tarifi kitabı mesela. Yerlerini bir değiştiririz. Yemek tarifleri bozulabilir. Yeni bir yemeğin tarifi de eklenebilir. Yani dediği bu olmuş oluyor. Ve bu zaten yani normal aklı başında yani bir gram aklı olan bir insanın bile zaten itibar etmeyeceği bir şey. Zaten orada beklemediği bir soru. Yani o kalabalığın içerisinde öyle bir soru beklemiyor büyük ihtimalle. Farkındaysanız yani programın genelini izleyen izleyicilerimiz varsa eğer normalde çok enerjik yani bayağı hareketli yayın sırasında ayağa kalkıyor dolaşıyor falan. Orada bayağı bir şey oluyor. Yani enerjisi gidiyor. Sonra yine abartılı mimiklerle durumu kurtarmaya çalışıyor. Yani tekrar izleyince bakıyoruz ki hiçbir cevap yok yani. O sorulan soruyla ilgili hiçbir cevap yok sadece. İşte DNA'da evet doğru değişiklik olur ama bakarsınız bu kanser olur. Yani bu bir cevap değil.
Şu şeyi gösterelim. Dawkins'in şimdi bakın bu dünyanın en ünlü evrimcisi Celal Şengör'ün de akıl hocası güya işte. Bakın Dawkins'e tek bir soru soruyorlar. Profesör Dawkins bize genetik yapıdaki bilgiyi arttıran bir genetik mutasyon ya da evrimsel süreç örneği verir misiniz? Yani bu sorunun hemen hemen aynısı.
Aynısı
Celal evet. Şengör'e soruldu. O cevabı verdi. Bakalım Dawkins ne cevap veriyor. Evet soru soruldu. Başladı süre.
Dawkins. Celal Şengör daha herhalde.
Evet, Dawkins devam ediyor. Dawkins sağa bakıyor, sola bakıyor, uzaya bakıyor en son. Ne yapsak diyor, kaydı durdurur musunuz diyor. Bak çok önemli. Normal kaydı durduruyor. Niye? Çünkü faydalı bir mutasyon yok. Yani
aklına gelmediğinden bir... değil, yani böyle bir şeyin olmadığından dolayı.
Olmadığından dolayı durduruyor. En sonunda da uzaylılar getirdi deyip kurtulmaya çalışıyor. Tabi hocamızdan kurtaramaz. Artık yani... Kulağından yakalandı. Değil mi inşallah?
Tabii inşallah.
Yani Celal Şengör tam bir rezalet çıkardı ama tabii o ortamda cevap verecek kimse olmadığı için
evet.
Bizim bulunduğumuz yerde o cümleleri kuramaz Allah'ın i̇nşallah. İzniyle inşallah.
Mesela bir örnek verelim. Bu hani haberci moleküller gidip geliyor diyor ya. Bu sadece hücrenin içinde. Yani hormonlar, organlar arasındaki haberleşmeden daha apayrı, daha ufacık bir alandaki haberleşmeden bahsedeceğiz. Şimdi yüzeyde özel alıcılar var. Sanki dışarıdan bir mesaj geldiğini bilircesine. Bunlar büyüme hormonları bu örnekte. Bunlar geldiğini uyarıyorlar ve bundan sonra bir domino etkisi zinciri meydana geliyor. Bu işte başka bir proteini aktif hale geçiriyor. O başka bir proteini aktif hale geçiriyor. Oradan bir sinyal kopuyor. Hücrenin çekirdekçiğine giriyor. O daha sonra işte başka molekülleri de bir araya getirerek üretim yapılmasına sebep oluyor. Şimdi dediğin ne alakası var? Yani bu böyle bir sistemde, yani bu sistemin bilgi arkadaşına sebep olması ne alakası var? Yani hiçbir şey de bilmediği belli. Yani gerçekten evet. O kadar cahilce konuşuyor ki. Yani bu tarz şeylerde değil bir ufacık bir protein eksikliği, bu proteinlerden bir tanesindeki bir hata kansere sebep oluyor. Mesela örneğin bazı burada aktif halde olmayan proteinler oluyor. Bunun normalde kontrol yoluyla aktif hale getirilmesi gerekiyor. Diyelim mutasyon bunu sürekli aktif halde tutturuyor proteini. O da sürekli olarak geni harekete geçiriyor. Geni harekete geçirmesiyle beraber ne meydana getiriyor? O genin büyüme hormonu olduğu için sürekli gelişmesine, büyümesine, kontrolsüz bir büyümeye sebep oluyor. Dolayısıyla yani bu tarz ufak hatalar yani böyle yeni bir bilgi eklemiyor aksine olan var olan düzgün sistemi işlemez hale getiriyor.
İnşallah. Zaten ben size söyleyeyim yani inşallah izleyicilerimiz de bilsinler. Kendisi evrime falan inanmıyor. Şu cümleyi zaten kurması bakın DNA diyor o kadar kompleks bir yapıdır ki diyor en ufak bir değişiklik devasa şeyler meydana getirir diyor. Bu ne demek? Yani çok kompleks bir yapı var. Mesela bilgisayardan çok daha kompleks de bilgisayarı ele alalım. Bilgisayarda rastgele bir değişiklik yaptığınızda ne olur? Devasa bir değişiklik olur. O bilgisayar bozulur. Devasa değişiklik. Değil mi? Onu söylüyor yani. Söylüyor.
İnşallah.
İnşallah.
Başka videolar var. Devam edebiliriz.
Evet. Yani. Celal Şengör'ün var mı daha var. Bu şekilde? Ona devam edelim. Çünkü
bayağı eğlenceli oluyor. Evet.
Eğlenceli oluyor böyle.
Gece vakti güzel.
Şimdi kısa bir bilgi verelim. Video ile ilgili. Söylenecek şey ile ilgili. Şimdi canlılarda üreme mekanizmaları var. İşte erkek canlı tarafından sperm üretiliyor. İşte dişi tarafından da yumurtalar üretiliyor. Fakat her canlının bulunduğu ortama göre ürettiği yumurta ve sperm sayısı farklı oluyor. Mesela insanda işte anne karnında bir tane yumurta üretiliyor. Ama yine insanda, erkekte milyonlarca sperm hücresi üretiliyor. Şimdi bunun şöyle bir sebebi var. Yani anne karnı çok korunaklı, zaten Kur'an'da da Allah işaret ediyor korunaklı bir yer olduğunu. Ve hiçbir şekilde yani tehlikeyle alakası olmayan bir yer. Allah o yüzden orada bir tane yumurta yaratıyor. Ama sperm hücresi anne vücuduna girdiği zaman yabancı madde olarak algılanıyor ve anne vücudundaki asitler tarafından birçoğu yok ediliyor zaten. Allah da buna binaen sperm sayısını milyonlarca yaratıyor. Şimdi başka balıklara bakıyoruz mesela. İşte bulunduğu ortamda çok fazla balık var ve yumurtalarını dışarı bırakmak zorunda. Bakıyoruz yine böyle binlerce, milyonlarca yumurta üretip bırakıyor. Mesela o canlı da öyle. O canlının dişisi de yumurta sayısı çok fazla oluyor. Şimdi burada nasıl bir düzen var? Her canlıya Allah üremesine devam ettirmesi için bulunduğu ortama göre özel sperm ve yumurta sayısı yaratmış. Şimdi bu muhteşem bir düzeni gösteriyor değil mi bize? Şimdi bakalım Celal Şengör bu yumurta ve sperm sayıları ile ilgili ne diyor?
Bir balıktan milyonlarca yumurta üretip bunun içinden sadece birkaç tanesi yaşayabiliyorsa bu tesadüf. Hiçbir düzen yok demek. Eğer bir düzen olsaydı bu kadar yaygın dönü üretilmez ve bu dönüler içinde bu kadar çok hata yapılır.
Evet, yani yine çok garip bir açıklama.
Kızıyor bir de.
Yani hayret bir şey. Hiçbir şeyden haberi yok ya. Yani bu kadar hiçbir şeyden haberi olmayan birini niye çıkartıyorlar acaba? Evet.
Bir de nasıl profesör olmuş, nasıl görünüyor. Üniversitede duruyor, nasıl insanlara kalkıp bir şeyi öğretmeye kalkabiliyor. Evet. Çünkü yalan ve yanlış üzerine kuruldu ne söylüyorsa.
Pagan rahibi oluyorlar işte, yani üniversite hocası değil. Çünkü eğer bir insan bir yalanı, bir pagan dinini savunuyorsa o pagan rahibidir. Bilim adamlığı apayrı bir şey. Bilim adamı delillere bakar, doğru söyler. Mesela senin şimdi verdiğin örnekten hareket edelim. Hakikaten insanda spermlerin çok özel bir yaratılışı var. Yani o kadar mucizevi bir yaratılışları var ki. Bakın, birincisi annenin vücuduna girdiğinde başka bir vücuda girmiş oluyor değil mi? Başka bir bedene. Bunun için orada karşılaşabileceği bütün durumlar önceden tedbir alınmış ve yaratılmış. Bakın neler var. Bir kere spermin taşıdığı kromozom sayısı kaç? 23. O zaman sperm şunu bir önceden biliyor olması lazım. Bir başka bedene gidecek. O bedende bir yumurtayla karşılaşacak. Onun da 23 kromozom var. İkisi birleştiğinde tam insanın olan 43-46 tane kromozom oluşuyor. Değil mi? Yarıya bölünmesi. Vücudumuzda çünkü 23 kromozom taşıyan bir tane hücre var. Erkekte sperm hücreleridir bunlar. Kadında da yumurta hücreleridir. Diğer bütün hücrelerin 46 var. Sperm nereden biliyor bir vücuda gidip de orada 23 kromozomlu bir hücreyle karşılaşıp da tam ikisi birleştiğinde insanın olması gereken sayının 46 olması gerektiğini. Bu kadar değil bakın. Dedin ki asidik bir ortam var. Hakikaten annenin vücudunu korumak için annenin haznesinde son derece asit bir ortam var. Bakterilerden koruyor anneyi. Fakat bu sperm için öldürücü olurdu. Bakın buna karşı nasıl bir önlem alınıyor biliyor musunuz? Meni sıvısı, yani spermin içinde bulunduğu sıvı bazik. Yani asit tarafta değil de diğer tarafta bir özelliği var. pH özelliği var. Dolayısıyla annenin vücuduna girdiği zaman onu nötralize ettiği için spermin hayatta kalmasını sağlıyor bu özellik. Bunun önceden biliniyor olması lazım değil mi? Bakın bu da bir yaratılış mucizesi değil mi? İki. Üçüncüsü, sperm annenin vücuduna girdiğinde annenin yumurtalıklarından yumurtalar çıkıyor. Ve ortada spermin bulunduğu, spermle ortada bir yerde buluşuyorlar. Bu orta bir yerde olmayabilir. Yani yumurtanın hareketine göre değişir. Sağda, solda, herhangi bir yerde olabilir bu. Sperm hücresi hareket etmesi gerekiyor. Ama nasıl bir hareket bu biliyor musunuz? Aralarında mesela 40 kilometre mesafe olan iki insan düşünün. Hatta bunların ikisi iki tane bebek olsun. Yürümeyi dahi bilmeyen, harita bilmeyen, adres bilmeyen. İki hücre kapkaranlık bir ortamda birbirlerini buluyorlar. Şimdi spermin bulabilmesi için hareket etmesi gerekiyor değil mi? kuyruğu var. Mükemmel bir motorla kuyruk yerleştirilmiş. Adeta biliyor başka bir vücuda gidip hareket edip uzun mesafeler kat etmesi gerektiğini. Bakın kuyruk sistemi yaratılmış. Kuyruk sistemi için enerji gerekiyor. Fruktoz molekülleri, onun gerekli olan benzin bu meni sıvısı içerisinde yerleştirilmiş. Böylece onunla hareket ederek şeye ulaşabilecek. Peki nasıl bulacaklar ikisi birbirini? Nasıl buluyorlar biliyor musunuz? Yumurta hücresi hareket etmeye başladıktan sonra kimyasal sinyaller gönderiyor. Sperm hücreleri tamamı, bakın milyonlarcası, bu kimyasal sinyal doğrultusunda hareket ediyorlar. Ve o kapkaranlık ortamda, çünkü yumurta sağdan da geliyor olabilir, soldan da geliyor olabilir. Neticede çok da ufak bir şey. Tüs tanesinden çok daha ufak. Herhangi bir yerinde rahmin, o fallop tüpleri denen yapıların kapkaranlık ortamda, ama spermler yüz milyonlarcası aynı yöne gidip eliyle koymuş gibi buluyorlar.
Maşallah.
Bu tesadüfü mü gösterir, muazzam bir yaratılışı mı gösterir? Değil mi? Bakın Celal Şengör'ün hiçbir şeyden haberi yok. Bu gerçekleri bilse o cümleleri kurabilir mi orada? Daha bu kadar da değil. Yani daha o kadar detay var ki, mesela yumurta hücresinin hareket sistemi yok. Nasıl hareket ediyor biliyor musunuz? İçinde bulunduğu tünel içerisinde özel tüycük sistemleri var. Milyarlarca tüycük var. Hepsi aynı yöne hareket ediyorlar tüycüklerin, ama bir sırayla. Şöyle oluyor. Şimdi ellerini kaldırmış milyonlarca insan düşünün. Ellerin üzerine bir top veriyorsunuz siz. Bu topu elden ele gezdiriyorlar. Bunun için çok büyük bir koordinasyon gerekir değil mi? Önce bir el alacak topu, diğer ele uzatacak. O sırada bekleyecek, o geldiğinde alıp öndekine uzatacak değil mi? Bir sırayla olması gerekir bunun. Yani biri öne hareket ederken diğeri geriye hareket etse ya da aynı anda karşılıklı hareket etseler mümkün değil uzlaştırmalar. İşte milyarlarca tüycük o yumurtayı mükemmel bir şekilde spermin bulunduğu yere doğru götürürler.
Bu tüycükler olmasa insan nesli devam edemiyor.
Tabii bunların bakın herhangi birinin eksikliği. Mesela her şey tamam olsun, sadece o dedi ki fruktoz var, yakıtı var, o olmasın, olmuyor. Sadece her şey olsun, meni sıvısının özelliği pH'i bazik değil, asidik olsun, yine olmuyor. Her şey olsun, bir tek o kimyasal sinyal eksik olsun, yumurtanın gönderdiği, kendisine davet eden, davetiye gönderiyor, o olsun, yine insan olmuyor. Bunun gibi bütün faktörleri çıkardığınızda, mesela sperm o kadar da değil. Sperm asidik bir ortama giriyor, koruyucu bir zırhla kaplanmış asidik ortamda hayatta kalabilmesi için baş kısmı. Ama bu zırhın altında çok önemli bir şey taşıyor. Genetik materyalini taşıyor, kromozomları taşıyor. Peki yumurtaya nasıl girecek bu zırh varken? Bakın o nasıl oluyor biliyor musunuz? Geldiğinde özel alıcılar var yumurtanın üzerinde ve spermin üzerinde de. İkisi birbirine anahtar kilit gibi uygun. Birbirine değdikleri anda anahtar kilit uygunluğuyla spermin zırhı derhal eriyor. Ve altından eritici enzimler çıkıyor. Yani yumurtanın kabuğunu deliyor. Yumurtanın çünkü çok kalın bir kabuğu vardır. En kalın kabuklu hücredir insan vücudundaki. Onu delecek özel enzimler çıkıyor. Orada tam spermin girmesi gerektiği kadar bir delik açıyorlar. Yani ne fazla ne eksik. Tam onun içine sığacağı kadar. Bakın çok önemli. Fazla olsa hücrenin içeriği boşalırdı. Küçük olsa sperm içeri giremezdi. Sperm bu hücreden, bu delikten içeri giriyor ve girdiği anda kapanıyor. Bu kadar da yeterli değil. Dakikada binlerce salınım yapan bir kuyruğu var değil mi? Bu kuyrukla girse ne olur? Bütün yumurtayı tahrip ederdi değil mi? Ne oluyor biliyor musunuz? Tam girme anında, mükemmel bir zamanlamayla ama tam anında kuyruğu kesilip düşüyor. Başından. Yani yarım saniye önce düşse hiçbir zaman ulaşamayacak yumurtaya. Yarım saniye sonra düşse kuyruğuyla girecek, ortalığı darmadağın edecek, hayat olmayacaktı. Bakın her şey mükemmel yaratılmış. Ve milyonlarca hücre var çünkü bulunduğu ortam o kadar zorlu bir ortam ki bunlardan ancak 1000 tanesi ulaşabiliyor. Sen dediğin gibi yani milyonlarca olmasa, mesela 1000 hücre yola çıksaydı hiçbir ulaşamayacaktı. Yani sayı da özel yaratılmış, o da belli. Değil mi? Çok özel bir şekilde evet. Maşallah.
Şimdi burada konusu çok önemli. Evrimciler, hemen ona değinmek lazım burada. Cinsiyetin nasıl oluştuğunu açıklayamıyorlar. Bu diyorlar milyar yıllık bir efsanedir diyorlar, bir sırdır diyorlar. Biz buna açıklık getiremiyoruz diyorlar. Neden getiremiyorlar? Yani cinsiyetin, erkek ve kadın cinsiyetin nasıl oluştuğunu. Bu yalnızca insanlara özgü bir şey de değil. Çünkü bitkilerde de bu var. Bitkiler de yine aynı şekilde polenler üretiyorlar ve polenler seyahat edip gidip yumurta hücresini bulup başka bitkideki onu bölüyorlar yine aynı şekilde. Daha farklı değil. Burada çok önemli bir hücre bölünme şekli var. O da meiyoz. Yani az önce senin belirttiğin gibi o yumurtanın ve spermin oluşmasına sebep olmak üzere hücrenin, bitki ya da hayvan hücresi olsun bu, hücrenin çekirdeğindeki kromozom sayısının yarıya indirgemesi, yarıya indirmesi. Böylece çok özel bir bölünme gerçekleşiyor. Yalnızca cinsiyet farkı olan hücreler için bu geçerli olan bir bölünme İnşallah. Şekli. Diğer bütün bakteriler olsun, mevcut işte hayvan hücreleri olsun vesaire, bizim vücudumuzdaki başka organlarımıza, derimiz, karaciğerimiz vesaire, kas hücrelerimiz olsun, hayvanlar da yine aynı şekilde. Bütün diğer hücreler eğer üreme hücreleri değilse mitozla bölünüyorlar. Yalnızca üreme hücreleri, sperm hücreleri ve yumurta hücreleri, bitkilerde de polenler, haploid genlere sahip olmak üzere, yani gen sayılarını yarıya düşürmek amacıyla, kromozom sayılarını yarıya düşürmek amacıyla mayoz bölünmeyle bölünüyorlar. Bu mayoz bölünmenin neden ortaya çıktığını evrimciler hiçbir şekilde açıklama getiremiyorlar. Bugün bir makale okudum. Çok komik bir iddia. Diyorlar ki baskı altındaydı hücre ve bu yüzden mayoz üretime geçmek durumunda kaldı diyorlar. Bu çok komik bir iddia. Yani, ve bunu da çok ünlü bir dergide yayınlamışlar. Yani biz Ork denen bir siteye girerse izleyicilerimiz orada da görebilirler. Yani cinsiyet nasıl şeye, meydana geldi diye.
Başka bir açıklama daha var.
Kepazeye inanıyorlar hakikaten bunlar ya. Yani bu rezalete.
Celal, evet.
Burada şey çok önemli. Şimdi bir hücrenin neden yarım kromozom sayısına düşmesi gerektiğini bilmesi lazım. Böyle bir şey bilmesini zaten şuur sahibi olmadığı için ondan zaten beklememiz mevzu bahis olamaz. Burada Allah'ın kusursuz yaratışı var. Bundan işte senin saydığın o basamaklardan ve kilometrelerce uzaklıktaki o yumurta hücresine ulaşmadaki merhalelerden nasıl geçeceği hesaplanarak o hazırlanıyor. Tabii. Yumurta hücresi hazırlanıyor. Sperm hücresi de buna göre hazırlanıyor. Bitkilerde de yine aynı şekilde polenler yine aynı şekilde bu amaçla hazırlanıyor.
Demek ki Celal Şengör'ün hiçbir şeyden haberi yok. Hakikaten yok. Burada, bizi dinliyordur şimdi tahmin ediyorum. Öğrenir yani. Öğreniyordur herhalde. Bayağı teşekkür ediyor olabilir yani şu anda bize.
Burada bakın. Yani. Cinsiyetlerin varlığı demek. İnşallah. Polenlerin varlığı, sperm ve yumurtanın varlığı sonsuz güç sahibi yüce yaratıcının, yüce Allah'ın varlığını kanıtlar. Burada ne biz hücrelerimize işte emredebiliriz. İşte sen mitozla bölün. Yok sen üreme hücresisin, sen mayozla bölüneceksin. Bunun emrini biz vermiyoruz. O hücreler de nerede olduklarını zaten bilmezler. Buna göre davranmazlar. Değil mi? Bitkilerde de yine aynı şekilde. Bitkilerin bir şuuru var mı yine aynı şekilde? Yok. Burada her yere hakim olan Allah'ın kusursuz yaratışı var.
İnşallah.
Kusursuz aklı var. Her yere hakim olan, tek güç sahibi olan yüce Rabbimiz var inşallah.
İnşallah.
Tabii bakın, bu kadar hatasız, detaylı, kusursuz sistemler yaratılmış ki yani. Şimdi orada mesela gösteriyor böyle o enzim onu, şey diyor, o enzim onu böyle. Bu şu demektir. Bir parçayı çekip aldığınız zaman bütün sistem çöküyor.
Evet.
Yani bu canlılığın tüm canlılarda böyle, bakterilerde de böyle, atlarda da böyle, kuzularda da böyle, insanda da böyle değil mi inşallah?
Evet.
Hücrenin içerisinde en ufak bir sistemde bir eksiklik olduğu zaman bütün sistemi çökertiyor.
Bazı acemi böyle işe yeni girenler oluyor. Ona işte bir projeyi bazen teslim ediyorlar. Diyorlar ki işte sen şunun böyle şeylerini çıkart, detaylarını çıkar. Hangi malzemeden ne kadar lazım? O acemiliğin getirdiği şeyle hesap kitap yaptığında olmayacak şeyler oluyor. Yani az tutuyor, çok tutuyor falan. Neticede firma bundan zarar görüyor. İşte bu muhteşem sanatı bir sürü detayını gördük burada. Bırakıp da Celal Şengör sadece sayıyla alakalı bir miktar üzerine bir kafa yormasını teklif edilse. O da yani şu kadar sperm sayısı üretilsin. O zaman bu iş hallolur dense, Celal Şengör'ü bırakırsa bu iş olmayacak.
Evet.
Çünkü ortamın mutlaka korunaklı olması lazım. Ve mutlaka korunaklı ortamda da pek çok hücrenin ölüyor olması gerekiyor. Çünkü bakterilerin, diğer parazit mikropların engellenmesi gerekiyor. Bu ortamda Celal Şengör bir tane yollasa ulaşmayacak. 10 tane yollasa ulaşmayacak. Ama Allah'ın takdir ettiği mükemmel sayı hep hedefe yönelik evet. ve hep sonuç getiriyor. Evet. O yüzden insan cahilliğiyle daha dikkatli olması lazım. Bilmiyorsa araştırması lazım bu işin hikmeti nedir diye.
Bilmiyorsa bilmiyorum dese.
Bilmiyor yani. Olabilir yani bir insan bilgisi eksik olabilir ama evet. araştırır, bakar. Bu kadar da cahilce konuşulmaz yani inşallah.
Evet. Abi bize sorsun yani mail atsın mesela desin ki ben Celal Şengör. Ben anlatır mısınız bu sperm yumurta olaydaki değil mi? Nasıl böyle karşılıklı bir şey var, iletişim var. Ne için oluşmuş yani? Neden önceden düşünülmüş? Sorsun bize mail. Değil mi Serdar Hocam? Mesela sana yazsa tamam. ya da hocama yazsa cevap verirsiniz herhalde. Yani.
Veririz. Evet. Memnuniyetle veririz. Evet.
Hayır o da öğrensin yani bir şey
yok. Burada şöyle de bir konu var. Şimdi evrimciler her zaman bir metabolizma içerisindeki değişimden bahsediyorlar. Şimdi burada iki ayrı metabolizma var. Yani evrimcilerin söylediği şey şu, öyle bir mutasyon olacak ki bir tarafa mutasyon gelecek, orada sperm hücresi üretecek, başka bir tarafa yine rastgele bir mutasyon gelecek, orada yumurta hücresi üretecek ve bunlar birbiriyle uyumlu olacaklar. Yani Oktay Hocam'ın biraz önce bahsettiği safhaların hepsini, bu mutasyon nasıl bir mekanizmaysa hepsini ayrı ayrı böyle oluşturacak. Yani böyle bir safsata, böyle bir saçmalık yani dünya tarihinde görülmemiş bir şey. Bir de Cet Hocam sen dedin ya biraz önce sperm yumurta oluşumuyla ilgili bir açıklamaları yok diye. Onunla ilgili aslında bir açıklamaları var, izleyelim isterseniz biraz daha gülelim.
Ceyhan Bey'in yapacağı en iyi şey hocamızın insanın yaratılışı kitabını evet, okusun.
İnşallah.
İnşallah.
Biz de oradan öğrenip anlattık
inşallah. Yani,
bilimsel orada açıklama çok detaylı değil, bir yaratılışın olduğunu zaten inşallah açık bir şekilde anlayacak inşallah.
İnşallah.
Yani her zamanki gibi her konuda yaptıkları gibi demagojik bir açıklama. Yani gerçekten izleyicilerimiz de gülmeye hazır olabilirler yani.
Ortaya çıkar. Bu hücreler kimisi hareketlidir, kimisi stabildir. Hareketli olanlar süreç içerisinde bu hareket giderliklerini artırarak sperme dönüşür. Sabit olanlar zaman içerisinde besin depolayarak yumurtaya dönüşür.
Evet. Bir daha baştan anlatayım size, tamam.
Tabii ki.
Sesi az geldi.
Sesi şey, biraz kısık bunun zaten.
Mikrofonu
şey, ortaya çıkar. Bu hücrelerin kimisi hareketlidir, kimisi stabildir. Hareketli olanlar süreç içerisinde bu hareket giderliklerini artırarak sperme dönüşür. Sabit olanlar zaman içerisinde besin depolayarak yumurtaya dönüşür.
Yani tam bir rezalet. Evet. Bir kere bakın, demin şimdi anlattık spermin yani
mayozdan hiç bahsetmiyor burada. Mayozdan bahsetmiyor, direkt hücreler hareketli, bazı hareketli, bazı hareketli evet, değil.
Bakın söylüyor. Şimdi kaç tane aşama birbiri için yaratılmış? Birinin eksikliğinde olmuyor dedik değil mi? Ya yani bakın, bir tanesi eksik olsa, mesela ne eksik olsa, spermin baş kısmı zırhla kaplı olmasa olmuyor. Yani o hayat olmuyor. Dolayısıyla kademe kademe, aşama aşama değişimlerle oluşması imkansız. Tamamıyla mükemmel olarak sperm olarak yaratıldığı zaman ve yumurta da yumurta olarak mükemmel olarak yaratıldığı zaman ancak birbiriyle birleşip bundan yeni bir canlı oluşabiliyor. Çünkü bu çok aşamalı sistemlerde, iç içe geçmiş sistemlerde birinin eksikliği bütün sistemi çökertiyor. Mesela dedi ki her şey olsun, spermin kuyruğuna o enerjiyi sağlayacak, o motora enerjiyi sağlayacak fruktoz molekülü olmadı mı sperm sıvısında, meni sıvısında? Ki yok, vücudun başka yerinde yok yani fruktoz öyle. Her yerde bulunan bir şey değil ki. Olmuyor. Meni sıvısı olmasa olmuyor. O yumurta o kimyasal sinyali gönderse bakın olmuyor. Yumurtanın içerisine bir tane sperm giriyor. Halbuki 1000 tane sperm uğraşıyor oraya, söylemiştik biraz önce. O bir tane sperm girdiği anda yumurta kabuğunun elektrik değişiyor. Elektriksel yapısı değişiyor. Eksiden bir anda artıya geçiyor ve spermler de artı yüklü olduğu için onları itiyor ve başka sperm onun yanına yaklaşamıyor ve içeri de giremiyor. Neden? Çünkü bir yumurtaya bir sperm girdikten sonra ikinci bir sperm girerse yine hayat olmuyor. Bakın, bunların birinin eksikliğinde hayat olmuyorsa bu söylediğin ne kadar anlamsız olduğu ortaya çıkıyor değil mi? Yani bir hücrenin yavaş yavaş sperm olması gibi bir durum söz konusu değil. Öyle bir lüksü yok. Hiçbir canlı için bu geçerli değil. Yani evrimi toptan ortadan kaldıran bir saçmalık zaten bu böyle.
Mayoz bölmeden bahsedilmiyor zaten orada. Evet. Az önce de söyledim bunu. Yalnızca işte spermin hareketli olması, öbürünün sabit kalmasından söz etmiş. O kadar.
Yani bazı hücreler nasıl hareketli oluyor, o da çok enteresan. Bazı hücreler yani, daha cevval, daha canlı. Bazıları durgun, daha mülayim falan.
Niye sperm niye hareketli?
Kuyruk nasıl bir yapı
neden
oldu?
Neden hareketli sperm?
Kuyruk zaten tek başına.
Vücutta var mı başka hareketli hücre? Kuyruklu başka hücre var mı vücutta hareket
yok
eden?
Yok tabii.
Yok. Neden? Yok. Çünkü sperm gidiyor başka bir vücuda. Bir yolculuk yapıyor. Orada biriyle karşılaşacak. Onun için hareketli. Bakın, o yaratılışı gösterir o. Böyle saçmalık olur mu? Değil mi? Bütün yapısı bakın bambaşka diğer hücrelerden. Dediği gibi kromozom sayısı mesela 23. Neden? Başka vücutta hiç 23 kromozomlu hücre yok ki. Çünkü neden? Bir hücreyle karşılaşacak başka bir canlıda bulunan. Onun da 23 kromozom olması gerekiyor ki birleştiğinde tam 46 olsun. Çünkü 46-46 olsa olmuyor insan diğer hücreler gibi. Sadece 23-23 olduğunda 23-22 olsa gene olmuyor bakın. Yani her durumda olmuyor. Bir tane ihtimal var. O da 23-23, o da o şekilde. Yani o tabii evet, yaratılışı gösterir.
Bir de süreç içerisinde diyor. Yani süreç içerisinde bazı hücreler işte daha canlı olmuştur. Bazıları işte daha durgun olduğu için yumurtaya dönüşmüştür diyorlar. Şimdi evrimcilerin bu süreçten bahsederken kullandıkları süreler hep milyon yıllar değil mi? Yani işte süreç içerisinde evrim gelişmiştir milyonlarca senede. Şimdi bir iki tane canlı oluştu diyelim. Yani oluşmaz öyle bir şey de. bir erkek bir dişi. Milyonlarca sene nasıl bekleyecekler böyle bir şeyi? Bir an önce bu sistemin oluşması lazım. Yani her canlının yaşı farklı mesela. 30-40 sene içerisinde bu sistemin oluşması gerekiyor. Milyonlarca senede oluşamaz. İkisi öldüğü zaman çiftleşemeyecekler. O zaman evet. Her zaman oluşan canlılar sürekli olarak ölecekler inşallah. Olmayacak böyle bir şey.
Şimdi ne kadar mantıksız değil mi? Zamanla hareket kabiliyeti kazandı diyor. Şimdi zamanla ne demek? Yani binlerce yıl, milyonlarca yıl diyor. Şimdi o hareket kabiliyetini kazanabilmesi için ne gerekiyor? Orada bir sürü motor protein olması lazım. Ve yapısal protein olması lazım. Kamçı da öyle bir protein. Şimdi orada hiç yokken diyelim 10 tane parçadan oluşuyor bu. Hiç yokken nasıl hareket edecek? Etmeyecek. Etmeyeceği ne olacak? Birleşme olmayacak. Yeni birey olmayacak. Dolayısıyla nesil devam edecek mi? Etmeyecek. Kaldı ki yani değil böyle o yavaş yavaş olma. Bütün o yapıyı eline versek aradan birkaç tane aminoasit çeksek hatta bir tane aminoasit çeksek kritik görevleri olan sistem yine duruyor. Şimdi elde hiç protein yok. Hiç böyle hareketi sağlayan bir durum yok. Nasıl olacak bu iş? Olmaz. Diyelim bütün proteinleri verdik. Hani kamçıyı sağlayacak bütün proteinleri, yapısal proteinleri ve motor proteinlerini verdik. Yine olmaz. Çünkü o kamçıyı spermde doğru yere, o hücrenin zarına yapıştıracak bir sistem gerekir. Proteinler üretildiğinde onu montaj yapacak enzimler gerekir. Yani taşıma proteinlerinin ve montaj işçileri olan enzimlerin orada olmaları gerekir. Bunların da olması lazım. Şimdi bunlar olmadan yavaş yavaş nasıl olsun? Ya bu tamamen deli saçması. Hiçbir mantığı olmayan, yani böyle akılsızca, yani böyle hiç düşünme kırıntısı gözükmeyen laflar bunlar.
Evet, ya zaten o Şafak Mert isimli şahsın, ben yani programı izlemiştim, programları. Yani gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey var, hocamızın tüm kitaplarını okumuş ve hepsine de yani demagojik olarak bir cevap uydurmuş. Yani bu mesela
yok,
demagojik
öyle
bir cevap.
Bilgisi olduğunu zannetmiyorum, yani süper bilgisiz yani, çok evet. Ya evet, okusa zaten evet. Doğrusunu öğrenir, o programa çıkmaz. Evet. Yani onun için okumalarını tavsiye ediyoruz biz kendilerine. Yani hakikaten bakın, o arkadaşlar için demiyorum da genel olarak Darwinistlerin iki ihtimali oluyor. Ya bilmiyor, ya süper atıyor yani, doğru söylemiyor. Ama birçoğunda şunu görüyoruz, hem bilmiyor hem atıyorlar yani. Evet. Çünkü insan bilmeyebilir hakikaten ama doğrusunu öğrettiğinde hemen kabul eder. Değil mi? Aa bilmiyordum der. Aa çok hakikaten yani Allah'ın yarattığı çok açık der. Hemen kabul eder değil mi? Çocuğa dahi anlattığında hem bilmiyor hem doğrusunu anlattığında direniyorsa işte o zaman iki ihtimali de olmuş oluyor.
Evet.
Bakın şimdi elimizde bir tane fosil var yine. Bu 350 milyon tane fosilden bir tanesi. Bakın mene balığı diye bir fosil görüyorsunuz burada. Şunu açarsak. Evet. Bu da günümüzdeki hali. Birazdan göreceğiz. Pardon.
Burada. Büyütebilir miyiz?
Niye kaçtı böyle? Evet. Mene balığı. 50 milyon yıllık bir fosil görüyorsunuz bakın. Bu da günümüzdeki hali. Şunu ortaya getirelim. Günümüzdeki hali. Bakın görüyorsunuz tıpatıp birbirinin aynısı. Hatta şöyle de çevir. Gerçi şöyle tamam böyle dursun.
Evet doğru.
Mene balığı. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı genetik bilgide hiç değişiklik olmadan nesilden canlılarda türler içerisinde genetik bilgi ilk yaratıldığı canlıdan itibaren, tarihte ilk çıktığı andan itibaren bütün nesillerde birbirine kusursuz bir şekilde aktarılıyor, hatasız bir şekilde aktarılıyor. Dolayısıyla genetik bilgide en ufak bir değişiklik meydana gelmiyor. Meydana gelen o türün içerisindeki bireyler arası farklılık şundan kaynaklanıyor. Aynı özelliği kodlayan farklı genler var. Ama ikisi de aynı özelliği kodluyor. İşte bu genlerin farklı kombinasyonları üreme sırasında farklı kombinasyonları o bireyler arasındaki farklılıkları meydana getiriyor. Ama burada yeni genetik bilgi yok. Buna da varyasyon deniyor işte. Çeşitlenme deniyor genetik biliminde. Burada kesinlikle yeni bilgi yok. Dolayısıyla evrimin bu iddiası, genetik bilgideki artış iddiası kesinlikle bir safsata. İşte görüyorsunuz evet, bakın 50 milyon yıl hiç evet. Değişikliğe uğramamış. Hangi canlıya baksak işte bakıyoruz 300 milyon yıllık canlılar var, 500 milyon yıllık canlılar var. Günümüzdeki haliyle tıpatıp aynısı. İşte bu bundan kaynaklanıyor. Bunu ispatlıyor zaten yani fosil kayıtları bize. Evet. Bunun kesinlikle böyle olduğunu kanıtlayan en somut örnek. İnşallah. İşte bunun gibi 350 milyon tane fosil var. Neden Celal Şengör hiç fosil getirmiyor? Neden o arkadaşların hiçbiri fosil getirmiyorlar? Bundan, çünkü fosiller evrimi yalanlıyor da onun için.
Biraz evet, fosil gösterelim o zaman isterseniz. Bende de var biraz fosiller. Burada 50 milyon yıllık yaban arısı fosili var mesela. Burada görüyoruz. Şu fosil hali, şu da günümüzdeki hali. Hiçbir farkı yok yani. O zaman da iki kanatlı, şimdi de iki kanatlı. Değil mi? Bacakları yine aynı şekilde.
Kanadındaki yani damarlara varıncaya kadar hiçbir şekilde değişime uğramamış. Damar neden? Yapısı bile aynı.
Çünkü genetik bilgisinde en ufak bir değişiklik yoktu ondan. Kaç evet. milyon yıl? 50 milyon yıl.
50 milyon yıldır aynı.
Genetik, zaten olsa hemen sakatlanıyor ve canlılığını onları kaybediyor öyle. Canlı.
Mesela hamam böceği 108 milyon yıllık yine aynı. İki kanadı var. Vücut yapısı aynı. Kafa yapısının enteresan bir şekli var mesela. O yine fosilde de aynı şekliyle çıkmış. Evcikli böcek var. Yine yani ekranda görüldüğü gibi tamamen aynı. Hiçbir değişikliğe uğramamış. 50 milyon yıllık bu da bu fosilde yine. Mantar sivrisineği var. Yine aynı. İki kanadı var, vücut yapısı aynı, bacak sayısı aynı, anten sayısı aynı.
128 milyon yıl boyunca değişmez mi?
Yani şey? Evrim değişmemiş. Olsa
evet.
Çok fazla değişmesi gerekiyor.
Evrim evrim yok yani değil mi?
Ki, demek ki DNA o kadar hassas bir bilgi deposu ki bakın tek harfi bile değiştirilmemiş 128 evet. milyon yıl boyunca.
Tabii.
İnşallah.
Maşallah.
Yine kelebek var 50 milyon yıllık. Görüldüğü gibi burada fosili. Aşağıda da şu anki halleri yine hiçbir fark yok.
Çünkü mutasyon diyorlar. Mutasyon tamam oluyor ama DNA'nın kendini onarıcı proteinleri var. Onlar gelip o düzeltiyorlar o hatayı. Evet. Artı mutasyona uğramış bir şey canlı zaten kanser oluyor, ölüyor. Soy evet. devam etmiyor ki. Yani evet. yeni bir tür olsun, yeni bir şeye dönüşsün ve işte o bozuk haliyle soyunu devam ettirsin. Böyle bir şey mümkün değil.
Evet.
DNA... Kısır oluyor, ölüyor. Devam etmiyor zaten.
Evet inşallah. Yine evrimcilere yani herkesin sorabileceği sorulardan bir tane daha söyleyelim. Bir proteini insanoğlu şu anki teknolojisiyle yapamazken doğada kendiliğinden nasıl oluşmuştur? Yani bu soruyu herkes, yani ilkokul çocuğu da yani 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes bu evet. soruyu evrimcilere sorabilirler. Bir protein insan yapamıyorsa doğada kendiliğinden nasıl oluşmuştur?
Şimdi hakikaten canlılarda çok ilginç özellikler var. Mesela ben bir örnek anlatacağım. Bu kanımızda bu savunma hücrelerinin bir kısmı hareket ediyor. İşte burada beyaz kan hücreleri var. Bu beyaz kan hücreleri kanda hareket ederken bunun gerçek görev yerleri nelerdir? İşte dokular. Çünkü dokularda bir mikrop buralarda öldürücü etkiye sebep olur. Peki o bambaşka hücre o bambaşka bir yere nasıl geçecek? Yani mesela şuradan duvarın içinden biz geçebilir miyiz? Geçemeyiz yani. Orada bir problem var. Onun aşılması gerekiyor. Şimdi burada bir de hareketli bir ortam bu. Yani bir nehrin hızla akan bir nehrin içinde bir odun bıraktığınızda ne yapar? O ta çok çok uzak yerlere kadar gider. Burada Allah öyle özel bir sistem yaratmış ki mesela bu kan hücresi giderken bunun yüzeyinde bazı özel proteinler var. Bu proteinleri algılayacak da bunda özel alıcılar var. Gerektiği zaman bu ikisi arasında bir iletişim oluyor. O adeta bir halat atıyor. O halata da tutunacak bir kol oluyor şeyde. Bu beyaz kan hücrelerinde.
Yani damarın içinde bu şu anda seyahatini tarif evet. ediyorsun zannediyorum.
Damarın içinde gidiyor
evet.
ve şu bölgede işte dokulara geçmesi gerekiyor.
Girmesi gereken dokuya geldiğinde
evet.
orada özellikle ona hazır bir
yapı var.
Yapıyla karşılaşıyor ve proteinler evet. onu tanıyor nereye gireceğini.
Evet.
Ve o aralıktan hücreler arası boşluktan böyle sızarak içeri giriyor. Evet. Başka yerden de girmiyor.
Evet. Mesela gemiler ne atarlar? Böyle demir atarlar suyun evet. içine. Onu sabitler. Burada da bunun yüzeyinde bazı şeker molekülleri var. Bu için karşı tarafa tutunabilmesi için. Burada da ona uygun proteinler yerleştirilmiş. Yani şurada da görüyoruz onu. Bu proteinler ona uygun bir şekilde, buradaki şeker moleküllerinin bağlanmasını sağlayacak şekilde. İlk önce hafif bir şekilde bağlanıyor. Daha sonra biraz sunduktan sonra bu sefer daha güçlü bir mekanizmayla bağlanıyor. Ondan sonra da hücreden içeri geçiyor.
Yani görev yerine tam anlamıyla geldiği yerde o şekilde içeriye alınabiliyor. Evet. Yoksa başka bir yerden içeri girmiyor, evet, yanlış.
Şimdi mesela diyorlar hani kademe kademe yavaş yavaş zaman içinde bu iş oluyor. Mesela her şey olsun. Yani bu beyaz kan hücresi olsun, ondan sonra dokular olsun. Ama birbirini tutmaya yarayan o sistem olmasın. İşte burada P-selektin protein diyorlar. Şu kan damarında bulunan protein. Bunda da şeker molekülleri, yüzeyde bulunan şeker molekülleri.
Lenfositlerin yüzeyinde.
Evet. Bunlar olmazsa ne olur? Geçemez yani, dokuya geçemez. Dolayısıyla göğünü yapamaz. O canlı da parazitlere, bakterilere karşı savunmasız olduğundan, evet, ölür. Dolayısıyla kademe kademe gelişme diye bir şey dünyanın en saçma mantığı. Yani bunu böyle bir insanın böyle dillendiriyor olması hala bu vakitte çok büyük bir cehalet.
Doğru söylemekte. Evet. Bakın şimdi bunun filmi orada, var.
Orada şunu da söyleyelim. Evet. O dokuda özel bir hazırlık yapılıyor lenfositlerin, evet, içeriye girmesi için. Orada içeride bir enfeksiyon meydana gelmiş olduğu için lenfositler içeri alınacak hale geliyor.
Evet.
O dokunun bağlı bulunduğu, damarların geçtiği bölgeler.
Ona uygun olarak değişiklikler de bulunuyor. Evet.
Buna uygun olarak lenfositlerin içeri girmesine yönelik olarak ortam hazırlanıyor.
Damarların geçtiği
yer artıyor. Içeriye artıyor.
Evet, bakın şimdi bakın, evet, filmi var. Seyredelim bakın. Yapmışlar. Algübar hakikaten hücrenin duvarına tutunarak geliyor.
Burası damar mı?
Evet. Damar hücrenin arasında akışkanlığı değişiyor bakın. Aradan geçerek hücrenin dışına çıkıyor gördüğünüz gibi.
Buradan içeriye doğru sızabiliyor, evet.
Hücre içine mi gelir?
Evet, hücre buradan, damarın dışına çıkıyor. Bu damar içerisi burası.
Bakın damarın şimdi içinden burada, çıkıp dokunun içine geçiyor.
Damarın içerisindeki ilerlemesini gösteriyor. Bakın ilerlemesi şundan dolayı oluyor. Bu selektin denen proteinlerin ve onun hücresinin yüzeyinde bulunan proteinlerin birbirine tutunması zorundan. Serdar Hocam'ın anlattığı, bakın görüyorsunuz.
Evet.
Bunlar birbirine tutunuyor. Hücre devam ederken birileri bırakıyor, diğerleri tutunuyor. Ve böylece hücrenin duvarında oraya tutunarak ilerliyor. Bu akyuvarlara has bir özellik.
Damarın
normalde bakın alyuvarlarda yok bu. Alyuvarlar çünkü oksijen taşıdıkları için böyle bir mekanizma ihtiyaç yok. Bu mekanizma sadece bu hücrelerde yaratılmış. Bu işte Allah'ın kusursuz yaratma sanatı. Evet. Yani normalde niye bir hücrenin üzerinde bir alıcı bir anten olsun, damarın içinde üzerinde de olsun, ikisi birbirine tutulsun ki orada damar yuva düzeyinde, damar üzerinde yürümesi gerekiyor. Neden? Çünkü enfeksiyon damar olduğunda olabilir, evet, damarın dışına çıkarak görev yapacak. Peki o nasıl oluyor? Biraz önce gördük. Hücrenin bakın akışkanlığı değişti. Hücre küçücük bir aralıktan normalde geçemeyeceği bir yerden o dışarıdan gelen mikropların ve gönderdiği sinyallerden kaynaklanan bir mekanizmayla akışkanlığı değiştiği için ve damarın da geçirgenliği değiştiği için aradan çıkarak damar yerin dışına gitti. Burada şimdi tesadüf mi denir, kusursuz bir yaratılış mı denir, değil mi? Çocuğa sorsak orada sonsuz bir aklın yaratılışı olduğu çok açık, değil mi?
İnşallah. İnşallah.
Burada bir amaç var, amaca yönelik, evet, olarak da yaratılış var.
İnşallah.
Evet, sonuna gelmişiz programımızın. O zaman isterseniz şöyle kapatalım. Nasıl kapatalım biliyor musunuz?
Bir ayet okuyalım mı?
Önce şunu seyredelim, tamam, sonra da ayet okuyarak bitirelim inşallah. İnşallah.
Şu an ilerlemiyor.
Olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Lineer bağlamda hiyerarşik, epistemolojik, kuantum, binal, van Bölük.
Eşesel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla,
mitosel izolasyon mekanizmalarıyla. İzolasyon, mizolasyon, bunlar hepsi hikaye, sansasyon, radyasyon, komünikasyon.
Bakın ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam. Olgusal tutarlılık skalasındaki
işte evrimcilerin düştüğü durum bu. Yani artık çocuklar bile gülüyor hallerine. Dolayısıyla bıraksınlar bu işleri inşallah.
İnşallah.
Evet.
Şimdi biraz önce evrimcilerin verdiği garip örneklere örnekleri izledik. Yani çok değişik örnekler vererek Allah'ı haşa inkar etme yoluna gidiyorlar. Kur'an'da da Allah bunu bildirmiş zaten inkarcıların bu yöntemini. Şeytan Allah'a sınırım. Sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak. Artık onların bir yola güçleri yetmemektedir diyor Allah İsra suresi 48. ayette. Yani her zaman böyle garip örneklerle Allah inancından uzaklaşmak için çabalayacaklar. Ama yani bunda ancak kendilerini kandırırlar. Yani bizim inşallah normal aklı başında bir insanın bu örneklerin ne kadar saçma olduğunu yani görmesi kadar doğal bir şey yok.
Evet, bilim zaten yani bak kökünden bitiriyor olayı inşallah. Eskiden bu detaylar bilinmiyordu. Mesela Charles Darwin döneminde hücreyi içi dolu, su dolu bir baloncuk zannediyorlarmış. O dönemde atıp tutuyorlardı. Ama şimdi öyle değil ki, bakın çok detaylarına inildi. Hücrenin spermin nasıl çalıştığı anlaşıldı. Yumurta hücresi. İşte bir orada bir genlerden bahsediyor. DNA biliniyor artık. DNA'nın nasıl kopyalandığı değil mi? Aradaki ara geçiş sistemleri. Bilim zaten boğdu. Darwinizmi, materyalizmi. Bilimle ortadan kalktı. Hocamıza da Allah razı olsun.
İnşallah.
Değil mi? Meydan boştu eskiden. Ki o salonda mesela boş ortamda öyle konuşabiliyorlar ama bilen biri olduğu zaman yani hocamızın karşısında konuşamıyorlar. Öğrencilerinden biri olduğu zaman da o şeyleri yapamıyorlar. Onlar da biliyorlar zaten aslında. Yani mutlaka bir yerinde itiraf ediyor Darwinizmin olamayacağını, geçersizliğini. Bir cümleyi de olsa söylüyor. Onlar da farkında yani bu saçmalığın olamayacağını.
İnşallah.
Bitirelim mi?
İnşallah.
O zaman herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Evet, hayırlı geceler.
Yarın harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz inşallah.
İnşallah.
Evet, herkese hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.